Ayrım 9, sayfa 85. Su ve delilik. Leo Ella Folie, Medicine et Hygiene, 21. yüzyıl, No. 613, 23 Ekim 1963, sayfa 901-906. Batı imgeleminde akıl uzun süre karaya ait kalmıştır. Ada veya kıta, bu kara, suyu yoğun bir inatçılıkla reddeder. Ona sadece kumunu bahşeder. Akıl dışı ise en eski zamanlardan beri ve oldukça yakın bir tarihe kadar sulara aitti. Daha doğrusu okyanusa. Sonsuz, belirsiz uzam. Hareketli, anında silinen, artlarında ince bir iz ve bir köpük bırakan figürler, fırtınalar ya da tek düze hava, gidecek yeri olmayan yollar. Delancre, 17. yüzyılın başında kötü meleklerin kararsızlığında Bask ülkesi denizcilerinin endişeli imgelemini okyanusun kötü büyüsüyle açıklar. Lancre, Table de l'inconstance des mauvais anges et démons. O il est amplement traité des sorciers et de sorcellerie. Paris, Jean Berion ve Nicolas Bouan. 1612. Jacques Chaquet'in açıklamalı baskısı, Paris, Aubière. 1982. Bu sınırsız dünyanın tutsağı olarak Tanrı'nın kapalı ve değirmi dünyasında kimsenin asla algılamadığı yüzler görüp kelimeler işitirler. Delilik, kayalık aklın sıvı ve akıcı dışarısıdır. Bazı önemli temaları belki deliliğin eski hayali manzaralarımızdaki bu temel sıvısallığına borçluyuz. Sarhoşluk, deliliğin kısa ve geçici modeli. Baş dönmeleri, hafif, dağınık, puslu, çok sıcak bir gövdede ve yakıcı bir ruhta yoğunlaşmakta olan delilikler. Melankoli, karanlık ve sakin su, kasvetli göl, gözyaşları içindeki ayna, cinselliğin doruk noktasının ve boşalmanın öfkeli demansı. Deliliğin suç ortağı olan suyun muğlak değerlerinin uzun süreden beri delilik için deliliğe karşı kullanılmış olması şaşırtıcı değildir. Deliliğin suyla tedavisi 17. yüzyılda Etmüller'in bir gözleminden itibaren tutarlı bir şekilde yerleşir. İki tekerlekli bir arabaya zincirlenerek taşınan bir manyak şiddetli bir sağanak tarafından iyileştirilir. Bunun nedeni bu biçim altındaki suyun deliliğin zehirli okyanusuna karşı etkili özellikleri olmasıdır. Bu biçimdeki su gökyüzünden düşer, yani saftır. Serin olduğundan huzursuz ruhları ve karmaşık duyarlılıkları serinletebilir. Tutarsızlık içinde dalgalanmaya bırakmak yerine içe işler, yıkar ve eşya ile varlıkları hakikatlerine geri döndürür. Oysa ki deniz onları yabancı ufuklara doğru sürükler. Biri Tanrı'nın lütfudur, diğeri iva. 18. yüzyılın sonuna kadar su deliliğe karşı kullanıldı. Çünkü şu tür hayali güçlere sahipti. Soğuk, banyo biçiminde ama özellikle duş biçiminde. Manyayı, ruhları tutuşturan, katıları burarak yakan, beyni kurutan bu ateşsiz hummayı iyileştiriyordu. Soğuk ve durgun bir hastalık olan melankolide, tıkanmış mizaçları içeriden suda eritmek amacıyla, ılık banyolardan veya enfüzyon ve tenkiyeden yararlanılıyordu. Ağır vakalarda hastaların durmadan yatırıldığı enfüzyon banyoları uygulanıyordu. Pom, bir histeri hastasını 10 ayda 3000 saatten fazla ılık banyo yaptırarak iyileştirdi. Bu rejimde eski bir parşömen gibi kurumuş sinir sistemi kabuk kabuk döküldü, idrarla çıktı ve yerine tamamen yeni, tamamen parlak, güzel lifler geldi. Uygulamada banyolar ve duşlar 19. yüzyıl tımarhane hekimliği tarafından düzenli olarak kullanıldı. Ama Pinel döneminde değişmiş olan şey protokoldür. Hem edimin ritüelleştirilmesi hem de edimi düzenleyen rejim. Su artık yatıştırıcı banyo, kireçlenmiş bir toprak üzerine nihayet düşen taze yağmur değildir. Sürprizdir. Nefes kesen ve insanın elinden bütün direnme gücünü alan şeydir. Duş ansızın yaptırılır veya aniden sıcak suyun yerine soğuk su verilir. hastanın birdenbire suya batan bir düz sata yerleştirildiği de olur. Hasta gömlekli, bağlıdır. Başının üzerinde elde edilmek istenen şiddete göre değişen bir mesafede çapı 5 santimetreye kadar çıkabilen bir musluk vardır. Çünkü soğuk, fizyolojik bir serinletmenin etkin faili değil, kuruntuları yerle bir eden, gururu kıran, cinnetleri gündelik gerçekliklere indirgeyen saldırganlıktır. Pinel şöyle yazar: el işçiliğine yatkın bir hastayı bu tür bir işçiliğin genel kurallarına boyun eğdirmek için duş çoğu zaman yeterlidir. Böylece gıda almama inadı kırılabilir ve taşkın ama hesaplı bir mizaca sahip hastaları yola getirebilir. Bu durumda banyo fırsatından yararlanılır. İşlenen suç veya önemli bir görevin ihmali hatırlatılır ve bir musluk yardımıyla başın üzerine aniden soğuk su akıtılır. Bu da genellikle akıl hastasını şaşırtır. İnat etmek isterse duş tekrarlanır. Pinel, Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, Paris, J. Brosson, 2. baskı, 1809, sayfa 204. Bundan böyle suyun 4 işlevi vardır. Acı vericidir ve böylelikle hastayı kaçma eğiliminde olduğu güncel algı dünyasına geri götürür. Hastayı yanılgıdan kurtarılmış, ıslatılmış gerçekliğiyle karşı karşıya bırakarak aşağılar. Sessizliğe indirger, sözü keser, bu sözün anlamsız boş lafları deliliğin sadece işareti değil, bütün varlığıdır. Nihayet cezalandırır. Hekim tarafından gözetmenlerin raporu üzerinden karar verilir. Hekim önünde uygulanır ve hasta pişmanlık getirdiğinde kesilir. Kısacası cehennem ateşinin benzeri olan tımarhanedeki yargı merciğini temsil eder. Ama bu yargının bir eşi yoktur. İtiraf ettirmekten başka niyeti yoktur. Delirmiş kişinin söylediği şeyin yanılsama, yanlış inanç, gerçekliğe uymayan imgeler, katıksız ve basit çılgınlık olduğunu fark etmesi için duş uygulanır. Deli, deli olduğunu kabul etmelidir. Yargı ve iradenin aklı ve akıl dışı olanı kurmaya yeterli görüldüğü bir dönemde onu dosdoğru sağlığa yöneltecek olan budur. Su itiraf aracıdır. Pislikleri, boş düşünceleri, yalana çok yakın bütün o kuruntuları sürükleyen gür sel. Su tımarhanenin ahlaki dünyasında çıplak hakikate götürür. Şiddetli temizleyicidir. Hem vaftiz hem de günah çıkarma. Çünkü hastayı cennetten kovulma öncesi zamana götürerek onu kendini olduğu gibi tanımak zorunda bırakır. Deliliği, o dönemde itirafsız inanç olan delilik, itirafa zorlar. Bilinci kendi karşısında şeffaf kılarak bir abdest alma ve bir trajedi olarak işler. Abarttığım söylenecektir. Lore ile işitsel sanrılarla birlikte bir işkence çılgınlığına yakalanmış hastalarından biri arasında duş altında geçen şu diyaloğu okuyun. Bunu aktaran Lore'nin kendisidir. Lore, bir daha düşünmeyeceğinize söz veriyor musunuz? Hasta güçlükle kendine gelir. Lore, her gün çalışacağınıza söz veriyor musunuz? Tereddüt eder, sonra kabul eder. Lore, sözlerinize güvenmediğimden duş yapacaksınız. Siz kendiniz çalışmak isteyinceye kadar her gün devam edeceğiz. Lore, bugün çalışacak mısınız? A. Beni zorladığınıza göre çalışmalıyım. Lore, kendi iradenizle çalışacak mısınız, çalışmayacak mısınız? Tereddüt, duş. A. Evet, çalışacağım. Lore, demek ki deliydiniz, değil mi? A. Hayır, deli değildim. Lore, deli değil miydiniz? A. Sanmıyorum. Duş. Lore, deli miydiniz? A. Öyleyse işitmek ve görmek deli olmak demek. Lore, evet. A. Bu durumda bayım, bu delilik. Çalışacağına söz verir. Lore, Du traitement moral de la folie, Paris, Balière, 1840, sayfa 197-198. Bu işkence edici suda hasta ile hekimin dil değişimine girdikleri unsuru görmek şaşırtıcı değil midir? Aralarındaki sağırlar diyaloğu boğulmuşların diyaloğudur ve daha doğrusu boğulanla boğan arasındaki diyalogtur. Akıldan akıl dışı olana ve tersi yönde gelip giden kelimeleri taşıyan hava değil, buz gibi akan o suyun şiddetidir. Deli, ağzı evet biçiminde sonuna kadar açtırılan, çırpınan büyük balık. Psikanaliz, Loro ile hastası arasındaki diyaloğun sadece bir örnek olduğu da bu durumun tamamen tersi yapıyı temsil eder. Yeniden sözlerin yayıldığı unsur haline gelmiş hava, sözü kesilmiş insan olarak bu kez hekim, itirafın karşıtı olan yavaş bilinçlenme. Belki deliliğin bu havaya geri dönüşünün ardında, deliliğin imgesel uzamında çok önemli bir değişim vardır. 19. yüzyılın ortasında delilik suyla akrabalığını kaybetti ve dumanla yakınlaşmaya başladı. Hastalığın küçük ve yapay modeli olarak sarhoşluğun yerine geçen uyuşturucunun, özellikle afyonun önemi, sanrı sendromunun ön plana geçişi, kısmi algı yanlış inançtan daha fazla kaygılandırır. Bulutlu, yarı saydam, tutarsız ama inatçı, gerçek dünyayı bulandırmak için onun üstüne binen bir başka dünya olarak kabul edilen delilik. Deliliğin mantıktan ve yargıdan ziyade düzeni ve zamanı, şimdiki zaman duygusunun kaybı, düzensizleştirdiği düşüncesi. Küçük bir gölün siyah suyu için şeytani bir duman neyse, düşçü aklımızın algıladığında şaşırdığı şizofreni de melankoli için o değil midir? Günümüzde delilik artık suyla ilgili değildir. Su, kimi zaman başka itirafları gerektirir. Çeviren Işık Ergüden, Cilt 1, Sayfa 268-272. Delilik, Eser Yokluğu. La Folio L'Absence de Our, La Table Ronde, No. 1964. Situation de la Psychiatrie, Sayfa 11-12. Belki bir gün deliliğin ne olmuş olabileceği artık bilinemeyecektir. Delilik figürü kendi üzerine kapanmış olacak, bırakmış olduğu izleri çözmeye imkan vermeyecektir. Bu izlerin kendisi, cahil bir bakış için basit kara işaretlerden başka bir şey olabilir mi? En fazla bugün biz diğerlerinin tanımlamayı bilmediği ama gelecekte bizim ve kültürümüzün okunabilir olması için kaçınılmaz şifre anahtarları olacak dış görünüşlerin parçası olurlar. Artot, dilimizin toprağına ait olacaktır, yoksa kırılmasına değil. Nevrozlar, toplumumuzu oluşturan biçimlere, sapmalara değil. Sınır, gariplik veya dayanılmazlık kipleri üzerine bugün hissettiğimiz her şey pozitifin dinginliğine erişmiş olacaktır. Ve bugün bizim için bu dışsallığı adlandıran şey bir gün bizi adlandırma riskini taşır. Geriye sadece bu dışsallığın bulmacası kalacaktır. Orta çağın temelinden 20. yüzyıla ve belki de ötesine kadar rol oynamış bu garip sınırlandırma neydi diye kendi kendimize soracağız. Batı kültürü, kendini tanıyabileceği, dolaylı biçimde kendini tanıdığı şeyi niçin sınırların tarafına attı? Niçin 19. yüzyıldan beri, aynı zamanda da klasik çağdan beri açıkça deliliğin insanın çıplak hakikati olduğunu söyledi? Ama yine de onu adeta hiçliğe indirgendiği, yansız ve soluk bir mekana yerleştirdi. Niçin Nerval'in veya Artaud'un sözlerini derledi, niçin kendini o kişilerde değil, o sözlerde buldu? Ateşler içindeki aklın canlı imgesi böylece bozulacaktır. Delilikte kendimizin diğer ucundan kendimize bakmanın ve çok uzaktan gelerek bize kim olduğumuzu çok yakından söyleyen sesi dinlemeye koyulmanın çok aşina oyunu. Bu oyun kuralları, taktikleri, buluşları, hileleri, müsamaha gösterilen yasa dışılıklarıyla anlamları küle dönüşmüş karmaşık bir ritüelden başka bir şey değildir ve daima öyle kalacaktır. Arkaik toplumlardaki büyük mübadele ve rekabet merasimleri gibi, Yunan aklının kahinlerine yönelttiği belirsiz dikkat gibi bir şey veya Hristiyan 16. yüzyıldan beri büyücülük pratikleri ve davalarının ikiz kurumu gibi. Tarihçi kültürlerini elleri arasında kapatmanın kodlanmış önlemlerinden, tıp tekniklerinden ve diğer yanda dışlananların sözünün aniden, zorla gelerek dilimize dahil edilmesinden başka bir şey kalmayacaktır. Bu değişimin teknik dayanağı ne olacaktır? Tıp için akıl hastalığına diğer organik hastalıklar gibi hakim olma imkanı mı? bütün psişik semptomların kesin farmakolojik denetimi mi? Veya toplum davranış bozukluklarının her biri için uygun düşen etkisizleştirme kipini öngörme imkanına sahip olsun diye bu bozuklukların yeterince kesin bir tanımı mı? Veya belki hiçbiri akıl hastalığını gerçekten ortadan kaldırmayacak. Ama tümü kültürümüzden deliliğin yüzünü silmek anlamını taşıyacak başka değişiklikler mi? Biliyorum ki bu sonuncu varsayımda bulunurken genel kabul görmüş bir şeye karşı çıkıyorum. Tıptaki gelişmelerin veba ve verem gibi akıl hastalığını da ortadan kaldırabileceğini ama geriye bir şey kalacağını, bunun da insanın fantazmalarıyla, imkansızıyla, bedensiz acısıyla, gece iskeletiyle ilişkisi olacağını, patoloji bir kez devre dışı bırakıldığında insanın deliliğe karanlık aidiyetinin hastalık biçiminde silinmiş ama mutsuzluk olarak ayak direyen bir kötülüğün yaşı başı belli olmayan anısı olacağını. Doğruyu söylemek gerekirse bu düşünce hiç kuşkusuz en geçici olanın, patolojik olanın kalıcılığından çok daha geçici olanın değişmeyeceğini varsayar. Bir kültürün dışladığı şeyle ilişkisi ve daha özel olarak bizim kültürümüzün delilikte keşfettiği ve üstünü örttüğü çok uzak ve ters kendisinin bu hakikatiyle ilişkisi. Pek yakında ölecek olan, bizim içimizde zaten ölmekte olan ve ölümü tam da bizim güncel dilimizi taşıyan şey Homo Dialecticus'tur. Başlangıcın, geri dönüşün ve zamanın varlığı, kendi hakikatini kaybedip onu aydınlanmış olarak tekrar bulan hayvan, yeniden tanıdık hale gelen kendine yabancı. Bu insan, insan üzerine ve özellikle akıl hastası insan üzerine çok uzun zamandan beri sürdürülen bütün söylemlerin egemen öznesi ve nesne serfi oldu. Ve bereket versin ki onların gevezelikleri altında ölüyor. O kadar ki insanın kendine ilişkin bu figürü nasıl olup da kendinden uzaklaştırabildiği, kendisine bağımlı olan ve kendisinin de bağımlı olduğu şeyi sınırın öte tarafına nasıl geçirdiği artık bilinemeyecek. Daha çok kısa süre önce Batı insanının serbestliğini sağlayan bu hareketi artık hiçbir düşünce düşünemeyecek. Sonsuza dek kaybolacak olan şey delilikle ilişkidir. Yoksa akıl hastalığı üzerine falanca bilgi veya akıl hastası insan karşısındaki filanca tavır değil. Ne var ki 5 asır yaşında olan biz Batılıların yeryüzü üzerinde başka temel özelliklerin yanı sıra şu garip özelliğe de sahip olan insanlar olduğumuz bilinecektir. Akıl hastalığıyla derin, içli, belki kendimiz için formüle edilmesi güç ama başka kimsenin giremeyeceği ve içinde tehlikelerimizin en canlısını ve belki de en yakın hakikatimizi hissettiğimiz bir ilişki kurduk. Delilikle mesafeli olduğumuz değil, deliliğin koyduğu mesafe içinde olduğumuz söylenecektir. Artık biz olamayacakların bu bilmeceyi düşünmekten başka yapacakları bir şey yoktur. Bugün Atina'nın Alkibiades'in akılsızlığına nasıl vurulabildiğini ve ondan kendini nasıl kurtarabildiğini kavramaya çalışmamız gibi biraz. İnsanlar onları tir tir titreten ama farkına vardıkları andan itibaren gözlerini alamadıkları tehlikede kendi hakikatlerini, temel sözlerini ve işaretlerini nasıl arayabilmişlerdir? Ve insanın hakikatini ölüme sormak onlara daha da garip gelecektir. Çünkü ölüm herkesin başına gelecek olan şeyi söyler. Buna karşılık delilik ender bir tehlikedir. Doğurduğu korkular ve kendisine sorulan sorular karşısında pek ağırlığı olmayan bir rastlantıdır. Bir kültürde bu kadar küçük bir olasılık nasıl olur da böylesi bir korkutma gücünü elinde tutabilir? Bu soruya cevap vermek için omuzlarının üzerinden bize bakacak olanların ellerinde kuşkusuz kullanabilecekleri fazla bir şey olmayacaktır. Sadece yanıp kömürleşmiş birkaç işaret, yüzlerce yıl bıktırıcı biçimde sürmüş deliliğin alçak sularının yükseldiğini ve dünyayı kapladığını görme endişesi. Delinin dışlanma ve içerilme ritüelleri. 19. yüzyıldan beri delilikte insanın hakikatinin ne olduğunu söyleyebilecek bir şeyi yakalamak için dikkatli dinleme, deliliğin sözlerinin reddedilmesi ve kabul edilmesindeki aynı sabırsızlık, bu sözlerin içi boşluğu ya da kararlılığını tanımada duyulan kararsızlık. Geri kalan her şey, uzaklaştığımız delilikle karşılaştığımız bu benzersiz hareket, bu korkutan tanıma, bu sınırı belirleme ve aynı anda onu birleştirici bir anlamın örgüsüyle nötralize etme istenci. Bütün bunlar sessizliğe indirgenmiş olacaktır. Biz, hastalığın belli bir teknik denetiminin delilik deneyimini kendi üzerine kapayan hareketi belirtmekten ziyade üstünü örttüğü bu noktada zamanın bu kıvrımındayız. Fakat yüzyıllar boyunca içerimlenmiş kalan şeyi göstermemizi sağlayan tam da bu kıvrımdır. Akıl hastalığı ve delilik, 17. yüzyıldan itibaren birbirine kavuşan ve iç içe giren ve şimdi gözlerimizin önünde veya daha doğrusu dilimizde birbirinden ayrılan iki farklı bileşim.